Ayrım 57 sayfa 402. Pek muhterem beyefendi, 25 Mart tarihli mektubunuzu büyük bir memnuniyetle aldım. Garip olarak ahbapların hepsi bana yeni intihabattan sonra yapmamı tavsiye ediyorlar ise de yapılabilecek bir talebin bir zararı olmaz. Ancak neticesiz kalabilir dendiğinden, benim ise 7 ay beklemeye ne sabrım ne de imkanım olmadığından, Keramet Bey hocamın yazmış olduğu talebi pek de beğenmediğim halde derhal imza ederek taahhütlü olarak gönderdim. Bir netice verir ise ne âlâ. Olmadığı takdirde 7 ay sonra bir daha müracaat ederim. Olmadık taş baş yarar derler. İnşallah öyle olur. Artık beklemekten usandım. Beklemenin bir türlü sonu gelmiyor. Diğer meseleye gelince bunun hakkında fazla bir şey yazmak işime gelmiyor. Yalnız ne var ki susturmakla iş bitmiyor. Çare bulmak lazım. Ahbabınızın yeni teşebbüsatı hayırlı bir netice verebilir. Eğer iyi bir şekilde yazılabilecek olur ise. Bütün mesele onların zihniyetini bilerek, tanıyarak harekete elzemdir. Yoksa yine bir netice vermez ve Mihrişah'ın beni atlatmasını bildiği gibi beni yine atlatmasını bilirler. Kıbrıs meselesinin yine bir çıkmaza girmesi beni fena üzüyor. Ara bulucunun ara açıcı bir şekle gelmesi, o da garip bir cilveyi hüda. Benim ise en son ümidim bir anlaşmayı görebilmeydi. Aman mektuplarınızı eksik etmeyin, ne olsa bana kuvvet veriyor. Hanımefendinin ellerinden öper ve muhabbetlerimi takdim ederim. Acaba bir gün karşı karşıya gelip olanları, geçenleri anlatıp gülebilecek miyiz? O vakit sansürsüz konuşmak mümkün olur. Ömer Faruk, 2 Nisan 1965. Yerli kağıtlar doğru bile kopmuyor, affınızı dilerim. Pek muhterem beyefendi, son mektubunuzu pek büyük bir memnuniyetle aldım. Bilmem nedense mektuplarınız bana şifa verir gibi oluyor. Beni düşünmüş ve hatırlamış olmanıza minnettarım. Göndereceğiniz eğer elime geçer ise benden çok çok dua almış olacaksınız. Gözlerimden pek fazla sinirlendiğimden nihayet doktora gitmeye karar verdim. Uzun bir muayeneden sonra sol gözünüzde diğeri gibi görmez olacağından diğerini kurtarmaya mecburuz. Yani derhal ameliyat dedi. Bu haber beni pek de memnun etti diyemem. Zira bıçak oyununu sevmem ve bilhassa gözde. Saniyen 2 sene evvel bizim Abbas'ı aynı doktor ameliyat etmiş olduğundan işin nasıl geçtiğini iyi biliyorum. Sağa bakın, sola bakın, aşağı bakın diye ameliyat esnasında konuşulduğu gibi bütün olayı göreceksiniz. Pek hoş bir şey değil. Eğer bizim kör olmaya niyetim olmadığından derhal yaptıracağım. Şimdi iş çocuklara kaldı. Telgrafla cevap bekliyorum. Adi bir belediye hastanesine gitmeye niyetliyim. Demin ameliyattan hoşlanmam dedim. Evet öyledir. Fakat size bir olmuş hikayeyi anlatayım, biraz gülün. Malum 2. Harbi Umumi esnasında 2 sene mahpus idim. Yine bizim Abbas ile beraber. Zira o da ben de eski Alman zabitleriydik. Bir akşam rakı ile beraber nargile içiyorduk. Köpeğimin masaya dokunmasıyla nargile şişesi düşer gibi oldu. Onu tutayım derken kırıldı. Elimi fena halde kesti. Kan boşandı. Abbas, çabuk gel ilaca koyayım dedi. Ne koyduysa olmadı, mütemadiyen kan akıyordu. Enik boğazlansa bundan fazla kan akmazdı diye alay edip duruyordu. Civarda bulunan bizim zabite telefon ettirerek bir doktor istedik ve olanı söyledik. 2 saat sonra köyün mahalle doktoru nihayet gelebildi. Derhal dikmek lazım dedi ve bir yorgan iğnesiyle dikmeye başladı. Aman doktor, hissi iptal edecek bir şey yok mu dedim. Memlekette yok ki köy doktorunda olsun deyince yapacak ve söylenecek kalmadı. Çuvaldız iğnesiyle yorgan dikermiş gibi dikiyor, iğnenin batırıldığı duyuluyor idi. Tabii büyük ızdırap çekiyor idim. Abbas karşımda duruyor ve hayretle bakıyor idi. Nihayet parmağın olduğuna şükret, ya başka tarafın olsa ne olacaktı deyince kendimi tutamadım ve kahkahalar attım. Doktor burnunun üstünde duran gözlüklerini çıkararak hayretle yüzüme baktı. Ertesi gün bizim zabiti gördüğümde, doktoru gördüm. Bu ne deli herif? Ben canına okuduğum esnada cigara içiyor ve gülüyordu, demiş. Evet, bütün bunlar oldu fakat kaç sene evvel. Şimdi ne o tahammül ve ne de o sinir kaldı. Hele 3 gün gözlerimin bağlı kaldığını düşündükçe tüylerim ürperiyor. Muayene esnasında göz bebeğini büyütmek için birkaç damla koydu ve 1 saat gözlerim kapalı olarak beklemeye mecbur kaldım. Çektiğim azabı ben bilirim. Netice körlük olmasa belki gözümü almaz idim. Evet, eminim Abbas beni yalnız bırakmaz. Fakat onun günde 1/2 saat içeri gelmesiyle iş değişir mi? Ah bu yalnızlık ve kimsesizlik. Maneviyatı mahveden o. Bizim istidaya bir cevap çıkmadığına göre 7 ay sonraya kaldığı ümidiyle yaşayalım. İnşallah hakikat olur. Bana nedense inanmak gelmiyor. Böyle bir saadetin olabileceği bana imkansız gibi geliyor. Zira saadet denen şeyi unuttum ve bilmez oldum. Ve hatta kendime layık olan bir şey değilmiş gibi geliyor. Mektuplarınızla beni memnun etmenizi temenni ederek hanımefendinin hürmetle ellerinden öper ve muhabbetlerimi takdim ederim. 13 Mayıs 1965 Ömer Faruk. Pek muhterem beyefendi, İstediğim parayı gönderdiğine dair Hanzade'den telgraf aldığımdan paranın gelmesini bile beklemeyerek yarın sabah hastaneye gidiyorum. Aceleci bir mahluk olduğumdan olacak şeyin bir an evvel olmasını istiyorum. Ameliyat esnasında doktorla konuşmak ve olanı seyretmek pek hoş değil ise de beni en çok korkutan 3 gün 2 gözle bağlı kalacakmış. Benim gibi sinirli bir mahluk buna nasıl tahammül edecek? İşin en güç kısmı bence o. Ne olur ne olmaz 2 şişe rakı götürüyorum. Akşamları bir bardak içmeme mani olmazlar umarım. Radyo makinem de benimle beraber olacak. Onu katiyen bırakmam. Benim en emin ve nazımı çeken ahbabım odur. Saçma bir şey söylediği zaman sus aptal derim ve kapatırım. Açtığım zaman yine itaat eder. Bu hangi ahbapta bulunur? Sesi çıkıyor derlerse kulaklık ile dinlerim. Fakat onsuz yapamam. Benim istihcarat borcum odur. Hakiki ve iyi müzik bir tarafta kalmadı. Caz denen şeyden nefret ederim. O zencilere layıktır ve onlardan gelir. Gençlikte dans etmek için severdim. Ne gençlik kaldı ne de ona ihtiyaç. Gözüm görür hale gelince haber veririm. Hanımefendinin ellerinden öper, muhabbetlerimi takdim ederim. Ya İtalyan hastanesine yazın ya buraya, bana getirirler. 20 Mayıs 1965 Ömer Faruk. Pek muhterem beyefendi, son mektubunuzu hastanede aldım. Pek çok teşekkür ederim. Her işim yolunda gitti ve hastanede güçlükle oda buldum. Fakat bulundu. Her şeyim yolunda gidince bir aksilik çıkmadan bir miktar hayret ettim. Meğer sonunda ödenecekmiş. Ameliyat salonuna girdikten sonra iş değişti. Doktor bozuk şırıngayı basınca bizim kalp deli oldu. Müthiş bir perfütasyon başladı. Doktor kalbi takviye için kaba etime bir şırınga yaptı. Zannederim kalp bir edepsizlik yapmasın diye yüzden yapması icap eden şırıngaları hafif tuttu. Her olanı gördüğüm gibi kesip biçtiğini seyretmek pek hoş gelmedi ve müthiş acı ve ağrı çektim. Ameliyat yarım saatten fazla sürdü. Sonra bir şeyi kesti ve yana çektikten sonra kopardı. O esnada utanmasaydım feryadı basacak idim. Bir inlemekle iş bitti. Ne çektiğimi doktor benden iyi bildiğinden "Hakiki bir prens olduğunuzu ispat ettiniz, tebrik ederim," dedi. Başkalarının kolları bağlanır imiş. Bende o olmadı. Ameliyat bitince 2 gözüm de bağlandı. İşte öbür fecaat. 2 gün sonra sol gözümü açtığım zaman memnuniyetim pek büyük oldu. Ameliyat günü hariç her akşam rakımı içtim. Doktorun müsaadesiyle. Yalnız bira olmasın dedi. Onunla hiçbir münasebetim olmadığından bir şey kaybetmedim. Hastanede tanıdığım bir tek doktor kalmamış. Kalan 3 İtalyan sörü olduğu kadar intizamlı tutmaya uğraşıyorlar ise de yetmiyor. Gece lazım gelse adam bulabilmenin imkanı yok. Radyoma itiraz eden olmadı. Doktor gözümü açtıktan sonra gözü yormak yasak dediyse de onu pek dinlemedim. Hanzade'ye mektup yazdım ve teşekkür ettim. Hele Paris'ten araması beni ihya etti. Galiba yazım karmakarışık. Siz de onu mazur görün. Tek gözle bundan fazla olmuyor. Şimdi sağ gözümle her şeyi pek parlak görebiliyor isem de gördüğüm karmakarışık. Bu cumartesi doktora gideceğim, muvakkat bir gözlük verecekmiş. Alelade bir lupu gözüme yaklaştırınca pek parlak görüyorum. Anlaşılan lup gibi camı kalın bir gözlük icap edecek. Sol göz ise büsbütün görmez olunca bir ameliyat daha icap edecek. Gel keyfim gel. Çıkanı görseniz hayret edersiniz, leblebi büyüklüğünde. Anlaşılan gözün arkasında olan bir şey. O çıkınca gözün adesesi kalmamış. Görebilmek için suni bir adese lazım imiş. Hayatta gördüklerimizi görmek için bu kadar zahmete değer mi? Havalar ısındı, odam 27 derece. Allah vere pek artmasa. Soğuğu sevmem fakat sıcaktan nefret ederim. Abbas bugün şehre inecek ve resimleri de getirecek. Hanımefendinin ellerinden öper, size de muhabbetlerimi takdim ederim. 2 Haziran 1965 Ömer Faruk. Pek muhterem beyefendi, 14 Haziran tarihli mektubunuzu büyük memnuniyetle aldım. Mektup ve resmimin sizi memnun edebilmiş olmasına memnun oldum. Cumartesi günü eş dost gelir, onlara göstereceğim buyuruyorsunuz. Bana ve resmime ehemmiyet verici var mı? O muhitten pek uzak olduğumdan doğru bir fikrim yok. Çok unutulduk gibi bir his var. Bilmem ne dereceye kadar öyledir. İstanbul'da olmuş olsam sizin akşamlarınızda nadir eksik olurdum gibi geliyor. Otomobilim ise satılık, alıcı çıkmıyor. Benim gibi bir sersemin çıkmasını bekliyorum. Zira arabanın ne ajansı kaldı ne de parçaları bulunuyor. Bol para olsa her şeye bir çare bulunabilir. O ise en olmayan şey. Gözlüklerime alışamadığımdan pek fena görüyorum. Hele okuma yazma pek müşkil oluyor. Normal gözlüğüm ile her şeyi daha büyük gördüğümden muvazenem kalmadı. Yanlış bir adım atıp düşmeyeyim diye çok dikkat etmeye mecburum. Hele merdiven inmek ve çıkmak bir mesele oldu. Evvelce sarhoş iken muvazene kaybolmazdı. Ne günlere düştük. Allah'ımdan, dipnot bir, buradaki bir kelime okunamadı, da yok. Münim'den gelen gazetelerin içinden bir Türk bayrağı çıktı. Evvelce istemiştim fakat biraz küçük çıkmıştı. Yazı masamın üstünde yerine geçirdim ve pek memnun oldum. Rüzgarda direkt devrildiğinden kurşun eriterek içine döktüm, şimdi pek iyi oldu. O bayrağı gördüğüm kadar içim açılıyor. Yalnız kanun yapmasını bilen bizim salaklar, bizleri kendilerinden adetmek istemediler. Halbuki o bayrak benim kanım, o vücuttan çıkar mı? Yeni intihabatın ne zaman olacağını belki duymamış olabilirim. Günü geldiği zaman bana bildirmenizi pek çok rica ederim. O günü pek büyük bir sabırsızlıkla bekliyorum. Bakalım talih ne gösterecek. Yine fena bir oyun oynamasın diye korku içindeyim. Çok istediğim bir şeyi burnumdan getirmez ise olmaz. Son ameliyatımda bile öyle olmadı mı? Ameliyata çektiğimi Allah düşmanıma çektirmesin. Çok çektim fakat göz açıldı. Biraz da gözlüklere alışabilsem pek memnun olacağım. Göz daha yaralı olduğundan gözlük muvakkat imiş. 2 ay sonra değiştirilecek imiş. Ne var ki çektiğimden sonra sol göze de ameliyat yaptırmayı pek gözüme alamayacağım gibi geliyor. Daha şimdilik sol gözüm görüyor gibi. O da büsbütün görmez olunca düşünürüz. O da belki memlekette olur. O dahi bir teselli teşkil eder. Elbet bizde de iyi göz doktorları vardır. Orada hiç olmazsa yalnızlık çekmem. Nis'te tenis oynarken sol ayağımı kırmıştım. Doktor yerine oturtacağı zaman morfin yapmak istedi. İstemem dedim. Onun üzerine operatörden ziyade kasap olmuş olan doktor öyle bir oturttu ki canıma okundu. Ne olduysa kolumu tutan ahbapları oldu. Ben değil onlar bağırdı. Artık gevezeliğim kâfi. Hanımefendinin hürmetle ellerinden öper ve muhabbetlerimi takdim ederim. 28 Haziran 1965 Ömer Faruk. Pek muhterem beyefendi, Türk milleti nicibesinin en büyük efsafından biri de Türk'ün cesareti ve terbiyesiydi. Bu herkesin bildiği bir hakikatti. Zamanla bu terbiyenin de kalmadığı teessüfle görülüyor. Dün öğleden sonra bahçede oturuyordum, bana bir mektup geldi. Bunun Türkiye sefaretinden olduğunu görünce memnun olarak pek büyük bir heyecan ile mektubu açtım. Okuyunca vurulmuşa döndüm. Yesimin derecesini tasavvur edemezsiniz. Darbe yıkıcı bir tesir yaptı. Bu kadarla kurtulduğuma 1000 şükretmek lazım. Zira 40 sene sonra beklediğim bir ümidin yıkılmasıydı. Bilmem hissiyatıma mı kapılıyorum. Öyle olmadığını zannetmekle beraber fotokopisini takdim ediyorum. Kendiniz hükmünü verin. Bu tarz bir cevap vereceklerine, cevap vermemelerini tercih ederdim. Tarzı tahririn şekli pek acayip. Aynısı daha başka bir tarzda kaleme alınabilir idi. Sefir olmadığından küçük bir katibin eline ve takdirine kalmış, nihayet bu olmuş. Emri verenin duyduğunu çok isterdim. Verilen emirlerin ne suretle tatbik edildiğini görmeleri için. Sabık halife tabirini yazmaya mecbur olmamak için telefon ile müracaat eden hariciye memurlarını da gördüm. Buradan yapılabilecek şeyi kestiremem, onu takdirinize havale ediyorum. Türkiye sefareti damgasını taşıyan bir mektubun vücuda getirdiği ilim tesiri görmek istemezdim. Fatih'in ve Selim'in hafidine bu tarzda hitap yalnız sükutu gösterir. Bilmiyor iseler Almanya ve Avusturya'dan dersi ibret alsınlar, hatta Fransa'dan. Muhabbetlerimi takdim ederim beyefendi. Mektubun aslını başvekile göndermeyi düşünüyorum. Tarzı tahriri zat-ı alilerin takdir ve insafına kalmıştır diyeceğim, o kadar. 1 Temmuz 1965 Ömer Faruk. Pek muhterem beyefendi, Zaten alilerine dün takdim etmiş olduğum mektubum taahhütlü olarak gönderilmiş olduğundan daha elinize geçmiş olabileceğini tahmin etmiyorum. Okuduğunuzda epey hayret edeceğinizi zannediyorum. Sefaretten bana gelen mektubu başvekile iade ettiğim gibi, içinde tarz-ı tahriri zat-ı alilerinin takdir ve insafına havale ediyorum cümlesinden ibarettir. Beni altüst edenlerin de bir miktar altüst olmalarını isterim. Bilmem fikriniz ne olacaktır. Bugün cuma olmak münasebetiyle posta kapalıdır. Yarın sabah mektup yola çıkacaktır. Her vaziyetten istifadeyi düşündüğümden size göndermiş olduğum son resmimi, yani hastanede çıkmış resmimi gazetelere verebilir misiniz? Kalp dolayısıyla tam bir anestezi yapılabilmeksizin çok ıstıraplı bir göz ameliyesi geçirmiştir. Ameliyeden sonra kızından aldığı mektubu okurken görülmektedir. Cümleleri de konur ise iyi bir tesir yapabileceğini umuyorum. Bir mani görür müsünüz? Mahmut mektup fena canımı sıktı. Ortalığı biraz karıştırmadan rahat edemeyeceğim. Yazacak çok şeyler düşündüm. En basitiyle iktifa etmeyi daha makul buldum. Nasıl olsa bir fırtına tevlid edeceğini tahmin ediyorum. İtham edilebilecek bir nokta kalmasın istedim. Derin hürmet ve muhabbetlerimi takdim ederim. 11 Temmuz 1965 Ömer Faruk. Size son gönderdiğim mektubu Neslişah'a gösterirseniz müteşekkir olacağım. Yani daha almadığınız mektubu. Olanı yazdım fakat tafsilat vermedim. Beyefendiye yazdığım mektubu iste ve oku dedim. Pek muhterem beyefendi, bir eski resmi yaptırmak icap etti. Bu meyanda Mustafa Kemal'in bana çekmiş olduğu telgrafında resmini aldırttım. Bitmiş idi. Daha evvelce size gönderip göndermediğimi hatırlayamadığımdan, tekraren de olsa sizde herhalde bulunsun için tekrar göndermek istedim. Odanızın göze çarpacak bir yerine asacak olursanız, size her gelen bir mühim vesika görmüş ve öğrenmiş olur. Benim için kıymeti pek büyük olduğundan sizin için de öyle olacağını tahmin edebilirim. Size bunları yazarken asabiyetten titriyorum. Senelerce evimin bahçıvan ve bekçisi olan herif uzun müddet bende kalmış olması hasebiyle göndermekten çekindiğimden, zira ikramiye vermek icap ettiğinden, burada bir işi yok, oturuyor ve az yardım ediyordu. Geçen ay hastayım diye gitti, ilaç ve tedavi parası bittiğinden tekraren para istemeye geldi. Pek çok şeylerimin çalınmış olduğunu gördüğümden, hırsız, harami, defol git dedim. Edepsizlenip üstüme yürüyünce tokadı attım. Allah'tan korkak olduğundan nihayet kaçtı. Eğer öyle olmasaydı canımı okuyabilirdi. Bacağı tutmayanın kuvveti kalır mı? Hiçten başıma bir bela çıkıyordu. Ah beyefendi, bir dakika üstümden bela yok olsun, kabil değil. Arabamı sattım ve onu yemekle meşgul idim. O da bitti. Şimdi odamın halısını satmaya uğraşıyorum. Gelen fazla büyük veya fazla eski diyor ve para vermek isteyen yok. Bu gidişle o da bir hiçe satılacak. Sonra ne olacak? Satılacak şey kalmadı. Bunları gördükçe tüylerim ürperiyor ve bir an rahat ve huzur bulamıyorum. Benim ise annemden içtiğim süt burnumdan geliyor. Var olsun adli ilahi. Bir müsaade çıksa da memleketime girebilsem. O kadarını temin edebilsem ondan sonrasını Allah kerim. Kerim olursa ne âlâ. Olmazsa kafama sıkacak bir tabancayı bile yine orada bulabilirim. Ölümden bahsederken reisi cumhur aklıma geldi. 7 gündür koma içinde. Bence buna vahşet denir. Kurtarmak ümidi olsa her şey doğru olabilir. Fakat ölücü birinin ızdırabını suni vasıtalarla uzatmak hem günah hem ayıp. Ben 2,5 saat koma içinde kalmış olduğumdan onun ne demek olduğunu çok iyi bilirim. Allah bir kuluna vermesin. Adamcağıza morfin verip çektiğini çektirtmemek ve yolu kısaltmanın çaresine bakmak lazım. Maalesef insanlardan daha alçak hangi hayvan var? Bugün değil yarın ölecek. Yerine kim gelecek? Benim de en büyük merakım o. Pek kimse kalmadığına göre nispeten bir taraf biri gelebilse. O kadarı kafi. Sıhhat ve afiyet diler, muhabbetlerimi takdim, hanımefendinin ellerinden öperim. 22 Şubat 1966 Ömer Faruk.